Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Pek muhterem kardeşlerim, değerli dinleyenlerimiz, A'raf suresinin 11. ayetine gelmiş bulunuyoruz. İnsanın şeytanla ilk karşılaşmasının adeta anlatıldığı bir sahneler bu bölümde önümüze gelecek. Cenab-ı Hak'tan şeytanın şerrinden bizi korumasını niyaz ederiz. Estağfirullah. Ve lekad halaknakum. Andolsun ki sizi biz yarattık. Önce Rabbimiz bütün insanlığın yaratıcısı olduğunu beyan buyuruyor. Yani siz kendiliğinizden var olmadınız. Sizi bir başka varlık da var etmedi. Onun için sizi var eden biziz buyurarak insanların nazarını yaratıcılarına çevirmelerine işaret ediyor adeta. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Sonra da size suretler verdik. Şekil verdik. Sanki ilk halaknâküm'de sizi yoktan var ettik. Varoluşunuza biz irademizle sebep olduk. Sizin ana maddenizi, ham maddenizi, efendim sizi oluşturan unsurları meydana getirdik. Sonra da bir şekil verdik. Şekil verme ayrıca bir, demek ki bir, ikinci bir Cenab-ı Hakk'ın iradesi şekil verme üzerine olmuş. Ve şeklimizi de Cenab-ı Hak en güzel yaptığını başka ayetlerde beyan ediyor. Biz onu en güzel kıvamda yarattık, en güzel şekilde, en güzel şekilde donattık, suretini en güzel yaptık buyuruyor. İşte her ikisi de ayrı ayrı nimet. Size şekil veren de biziz. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ Sonra da meleklere dedik ki, اُسْجُدُوا لِآدَمْ Adem'e secde edin, boyun eğin, itaat edin. Ona selam secdesine durun. Ona bir saygınızı, efendim itaatinizi bir şekilde beyan edin, belli edin diyerek tahiyye secdesi diyor müfessirlerimiz buna. Yani selamlama secdesi. Adeta varlık alemine hoş geldin secdesi. Secde olunca da tabii secde edilen, secde edenden makam itibariyle, mertebe itibariyle, değer itibariyle daha üstün olduğundan, yani sizi meleklere secde eden varlıklar olarak değil, melekleri size secde eden varlıklar olarak yarattık. Buna Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Ve bu anlamda insanın meleklerin bile hizmetine muhatap olan şerefli bir varlık. Meleklerin bile yerine göre kendilerine itaat edebileceği üstün varlık kıvamında yaratıklar olduğuna dikkat çekilmiş oluyor. Yani kıymetinizi bilin buyuruyor Cenab-ı Hak. Belki insanlar, insanlık zaman zaman melekleri ilah edinmiş, Rab edinmiş, meleklere tapmış, melekleri kendisine aracı kılmaya çalışarak Rabbine vasıl olmaya çalışmış. Yani ilahi kurbiyette, vuslatta meleklerden yardım dilemiş, istimdat dilemiş. Bunun ne kadar yanlış olduğunu, esasen meleklerin bile kendisine secde edeceği kadar kıymetle donatıldığını Rabbimiz hatırlatıyor. Siz diyor, çok yüksek bir istidatla donatıldınız. Sizin şerefiniz çok yüksek. Meleklerimi bile ben sizin emrinize amade kılıyorum gerektiğinde. O zaman siz kendinizi niye ucuza satıyorsunuz? Niye kendinizi Allah'tan başkasının kulu kölesi haline getiriyorsunuz? Şu alemde Allah'tan başka birilerinin hani kölesi olunabilecek hiçbir varlık yok. Hele melekler zaten sizin size secde ettirilmiş varlıklar adeta. O zaman siz kendi kıymetinizi bilmiyorsunuz. Yani kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi aşağılıyorsunuz. Allah sizi yüceltmiş, şereflendirmiş. Siz kendinizi zillete düçar ediyorsunuz. Meleklere, Adem'e secde edin dedik. Fesecedu illa iblis. Hepsi meleklerin secde ettiler ama İblis etmedi. İblis boyun eğmedi. Yani iblis şeytanın adı burada. Peki iblis melekler cinsinden bir varlık mıdır? Hayır. Kur'an-ı Azimüşşan iblisin melekler cinsinden bir varlık olmadığını ama bir dönem meleklerle hem meclis olduğunu yani aynı mecliste bulunduğunu biliyoruz. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinden önce şeytanların meleği alayı dinledikleri, oralara çıkabildikleri ama daha sonra kendilerine yasaklandığına dair rivayetler ve haberler mevcuttur. O bakımdan burada iblis o melekler topluluğunun içinde bulunuyor o anda. Demek ki tek başına diretiyor. Zira aynı varlık cinsinden değiller. Melekler nurdan yaratılmıştır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Kur'an'ın bize bildirdiği hakikate göre. Öyle olunca burada demek ki o secde emri zuhur ettiğinde emir fermanı oraya bütün o topluluğa verildiğinde muhtemelen iblis de o topluluğun içindeydi ve o tek başına ayakta durdu sanki. Böyle dimdik ben etmiyorum dedi neredeyse. Lem yekun mine's sacidin, o secde edenlerden olmadı. Kal, Rabbimiz buyurdu ki مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكُ Ben emrettiğim halde, emrettiğim zamanda sen niye secde etmiyorsun? Niye secde etmedin? Seni secdeden alıkoyan engel nedir? Secde etmene mani olan nedir? Diye Rabbimiz sordu. قَال Şeytan dedi ki اَنَا خَيْرٌ مِنْهُ Ben ondan üstünüm. Yani burada açıkça Allah'ın emri olmasına rağmen şeytan dikkat ederseniz burada kendince akıl yürütüyor, bir kıyas yapıyor. Diyor ki secde edilecek birisi varsa o ben olmalıyım. Ben ondan hayırlıyım diyor. Cenab-ı Hak ona sormuyor ki hanginizin varlığı, varlık kalitesi ya da varlığınızın, yaratılış mayanızın hanginizin daha üstün diye öyle bir soru yok ortada. Secde et buyuruyor. O emre ittiba edeceğine ki emri veren Allah. Fıkıhta şöyle bir kaide var. Bir noktada, bir konuda eğer bir nas varsa yani bir açık delil varsa, kesin kat'i bir delil varsa Kur'an ve sünnette açıkça bir meselenin hükmü beyan edilmişse orada artık fakihlerin, alimlerin söz söyleme hakkı bitmiştir. Cenab-ı Hak emretti. Bu farzdır. Tamam. Bunun aksine bir görüş ortaya konulamaz. Halbuki burada şeytan kendince kendisinin ondan daha üstün, daha hayırlı olduğunu ifade ediyor. Demek ki insan her ne olursa olsun ene hayrun min ya da ben ondan hayırlıyım ya da ben senden daha üstünüm sözünü her ne sebeple söylerse söylesin esasen şeytani bir cümledir. Yani ben senden üstünüm. Ne biliyorsun? Vahiy mi var yani senin ondan üstün olduğuna dair? O bilgiyi sen nereden efendim keşfettin? O bakımdan bu ben senden hayırlıyım diye başlayan ya da ben senden hayırlıyım şeklinde ifade edilen her çeşit düşünce ve davranışın temellerinde şeytani bir sapkınlığın, şeytani bir efendim bakış açısının olduğunu söylemek doğru olur Allahu alem. Kale ene hayrun min halaktani min nar ve halaktahu min tin. Sebebini de kendince şöyle izah ediyor şeytan. Beni diyor ateşten yarattın, onu ise topraktan yarattın. Ve şöyle bir akıl yürütüyor. Ateş topraktan daha üstün. Bir ateşin topraktan daha üstün olduğuna dair efendim o üstünlük niye göre? O da ayrı, o da kendine göre. Esasen bugün maalesef tabii İslam terbiyesinin yeterince alınmadığı toplumlarda özellikle bir konuda başa geçme, efendim öne geçme noktalarında insanlar kendilerini savunurken başkalarını küçülterek ben ondan daha üstünüm diye yarışa girmeleri. Değil mi? Bakıyorsunuz politikada diyelim, siyasette, bir takım makam kapmaca yarışlarında maalesef böyle bir şeyin içine giriliyor, sürecin içine giriliyor. Bu da esasen rahmani bir süreç değil. Yani Rahman'ın razı olacağı bir yeni tabirle söylem değil, ifade değil. Gal Cenab-ı Hak buyurdu ki şeytan böyle söyledikten sonra fehbit minha, in oradan. Yani o buradaki minha'daki ha kelimesi, zamir olan bu ha kelimesi İbn-i Abbas'a göre in o cennetten ya da meleklerin bulunduğu o yüksek makamdan sen bir in bakalım. Sen burada bulunmaya layık değilsin. Bakın, قَالَ فَهْبِطْ مِنْهَا. Orası cennet de olabilir. Melaikenin bulunduğu daha yüksek semaların efendim birinde olabilir. Arşın yanında olabilir. Olabilir, olabilir. Elbette cennet de olabilir. Bunların her birine burada işaret var. Bunun için de müfessirler hep bu söylenilen görüşleri ifade etmişlerdir. قَالَ فَهْبِطْ مِنْهَا, in oradan. فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا, orada böyle büyüklenmeye senin hiçbir hakkın yoktur. Yani burada böyle, tabiri caizse, büyüklenmenin yeri burası değil. Hele hele hakkın huzuru hiç değil. Sen hakkın huzurunda kendi büyüklüğünü ifade ediyorsun. Sen kimsin? Hakkın huzurunda ben büyüğüm, ben daha değerliyim diyebilme, söz söyleyebilme, böyle bir ifade hürriyeti nedir yani? Böyle söylenebilir mi? Hakkın huzurundasın. Orada Allahu Ekber'dir. Yani büyük olan Allah'tır. Orada büyüklenen her varlığın burnu yere sürtülecektir. Esasen ince düşünülürse Cenab-ı Hak her yerdedir. Yani وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ, siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Ayet-i kerimelerindeki ifadeler dikkate alınacak olursa, insan bu uyanıklıkla, bu idrakle, bu şuurla hemen hemen hakkın huzurunda daimi bir beraberliğin, daimi bir duruşun varlığını bilirse, asla böyle kibirlenebilecek cümle kullanmaz. Böyle bir edepsizliğin içine düşmez. İnsan ancak gaflet ettiği zaman, Rabbinden habersiz bir şekilde konumda bulunduğu dönemlerde böyle yanlış cümleler ağzından çıkabilir. Allah'ın varlığını, birliğini, her yerde hazır ve nazır olduğunu bilen uyanık bir müminin gerçekten başı daima öne eğik Rabbin huzurunda mütevazi olmasından başka takınabileceği bir edep tarzı yoktur. Evet, فَمَا يَكُونُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا, orada kibirlenecek, büyüklenecek bir konumun, bir hakkın, böyle bir halin durumu olamaz. Senin için böyle bir şey mümkün olamaz diyor Cenab-ı Hak. فَخْرُجْ, çık buradan. اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِر۪ينَ, artık sen böyle küçülmüş, aşağılanmış, aşağılara layık birisin. Sen onun aşağılıklardasın. Yani böyle küçülenlerdensin. Artık in buradan. Böyle sen kibirlenmek, madem ki böyle bir edepsizlik senden zuhur etti, o zaman sen büyük olacak adam değilsin. Sana büyük denemez. Sen büyük ve şerefli kabul edilemezsin. فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصَّاغِر۪ينَ. Buradan şunu da anlamak lazım ki, her kimde ki birilerine karşı büyüklenme duygusu, ifadesi, davranışı ister söz diliyle, ister beden diliyle ortaya çıksın, onun ilahi kader onun küçülmesi yönünde harekete geçiyor. Öyle söyleyelim. Onun bir şekilde bulunduğu noktadan geriye doğru gitmesini Yüce Rabbimiz murad ediyor. Allah bir konuda hüküm verince de artık onun hükmünün karşısında durabilecek hiçbir güç tasavvur olunamaz. Öyleyse insan hakikaten kibrin zerresinden bile kaçacak bir edeple müeddep olmalı. Kibrin zerresi bile insanı bir şekilde ayağını kayabilecek bir konuma getirebilir. Yani insanı tepe takla eden kibirler vardır. Ayağını kaydıran, başını yaran, ayağını yaralayan kibirler vardır. Ama her halükarda kibrin her çeşidi, küçük olsun büyük olsun, insanı küçülten bir virüstür. Küçülten bir edepsizliktir. Cenab-ı Hakk'ın hiç sevmediği, bir vasıftır. Dikkat ederse ilahi huzurdan kovulma sebebidir. Bu kibrin sebebi ne olursa olsun, bu kibrin sebebi ister mal olsun, ister mülk olsun, ister makam olsun, ister ilim olsun, ister hal olsun, manevi keramet olsun, her ne olursa olsun. Kibrin sebebi her ne ise, sebebi önemli değil, kişiyi düşürmeye yeten bir suçtur, bir günahtır, edepsizliktir. Bu bakımdan kibirliler cennete asla giremez denilmiştir. Kalbinde zerre kadar kibri bulunanın ateşe gireceğine dair rivayetler vardır. Allah'a sığınacağımız en önemli efendim hususların başında gelir kibir. Bakın Cenab-ı Hak hem indiriyor, in diyor, bir seviye düşüklüğü, mertebe düşüklüğü, hem küçültüyor, sağiriğinden oluyor, değersizlerden oluyor, hem de kovuluyor insan. Yani kurbiyetten kovulur. Kurbiyetten yani ilahi yakınlıktan kovuluyor. Aman ya Rabbi, Cenab-ı Hak şu ayetlerin öğrettiği edepleri en güzel şekilde hayatımıza, efendim hayat haline getirmeyi nasip ve müyesser eylesin hepimizin. Kale, şeytan kovulmasına rağmen bir şey daha söylüyor, dikkat edin. Envirni ilâ yevmi yub'atûn. Bana diyor, insanların diriltilecekleri güne kadar müsaade et. Bana bir mühlet ver. Kale envirni ilâ yevmi yub'atûn. Bana ölümsüzlük ver diyor biraz. Ben ölümsüzlük ver. Kovuldu, böyle bir şey istiyor. Kale inneke minel munzarîn. Hadi bakalım git. Sana süre verilmiştir. Yani bu süre ilâ yevmin vaktin ma'lûm. Belli bir süreye kadardır. Yani o diriliş gününe kadar, ama şeytanın da tabii öldürülüp tekrar diriltilmesi söz konusu olabileceği gibi ölümsüzlük olarak da yoluna devam edebilir diyen alimler de var. Ancak külli şeyin hâlikün illâ vechhe. Onun zatı hariç her şey helak olacaktır bir şekilde. Sonradan Cenab-ı Hak diriltecektir. Ayetlerine baktığımız zaman şeytanın da bir şekilde sonunun geleceğini söyleyebiliriz ki müfessirlerimizin büyük çoğunluğu da bu görüştedir. Evet, diriliş gününe kadar, insanların diriltileceği, o mahlukatın bir şekilde hesap gününe diriltileceği güne kadar bana müsaade et. Cenab-ı Hak da hadi sana müsaade verilmiştir buyuruyor. Kal, bunun üzerine şeytan şeyine devam ediyor tabiri caizse küstahlığına. Febime agveyteni, madem ki sen beni saptırdın diyor Cenab-ı Hakk'a. Bir edepsizlik daha bulunuyor. Madem ki sen beni saptırdın, yani sen benim ayağımı kaydırdın, bulunduğum makamdan, mevkiden beni aşağılara düşürdün, o zaman diyor, le'ak'udenne lehum sıratakel müstakim, onları saptırma adına, okullarını saptırma adına ben senin dosdoğru yolunun üzerine oturacağım. Mutlaka oturacağım. Yani diyor, yolun başını tutacağım. O sana gelen yol var ya, o sırat-ı müstakim var ya, o hidayet yolu var ya, tam da o yola oturacağım. Thümme sonra le'atiyennehum min beyni eydihim. Sonra okullarına, madem ki okullar sebebiyle benim ayağım kaydı, o Adem ve zürriyeti sebebiyle benim ayağım kaydı. Sonra diyor, ben onlara geleceğim mutlaka. Önlerinden geleceğim. Min beyni eydihim ve min halfihim, arkalarından geleceğim. Ve an eymanihim, sağlarından geleceğim. Ve an şemailihim, sollarından geleceğim. Ve la tecidu ekserahum şakirin. Sen de onların çoğunu şükreden kimseler olarak göremeyeceksin diyor Cenab-ı Hak. Adeta Mevla'ya karşı böyle bir küstahlıkta bulunmuş oluyor. Demek ki şeytan, dikkat edilirse, bu şu demektir. Var gücümle, elimden ne gelirse yapacağım. Onu diyor. Elimden ne gelirse yapacağım. Onlara bazen sağlarından yaklaşıp hayır gösterip, hani sağ gösterip sol vuracağım dercesine. Bazen hayırlı işlere teşvik eder gibi onları daha hayırlı şeylerden alıkoyacağım. Bazen günahları sevimli göstereceğim. İşte bazen arkalarından habersiz hileler, tuzaklar kuracağım. Bazen önlerine geçip tabiri caizse boyunlarına zinciri geçireceğim, çekeceğim, peşime sürükleyeceğim. Bunları şeytan iki şeyle yapacak. Bir, vesveseleriyle yapacak. İki, bir takım günahları, masiyetleri süslemeyle yapacak. Başka ayetlerde şeytanın silahları olarak bir vesvesesi vardır. Bir de süsleyeceğim diyor. Yeryüzünde süsleyeceğim. Her şeyi süslü göstereceğim. Yani ahirete karşı dünyayı süslü göstereceğim. İbadet-i taata karşı günahları süslü göstereceğim. Bir takım şeyleri, kötü amelleri güzel göstereceğim. Onlara diyerek böyle bir kendini nasıl kandıracağına dair de yol haritasını sunuyor. Ve diyor sen onların çoğunu şükredici bulamayacaksın. Demek ki şeytanın insanda nankörlüğü ortaya çıkarıcı bir misyon üstlendiği belli. Nankör insan, kafir en büyük nankör. Ama Allah'a yapılan her isyanda da nankörlükten bir şube var. Nimeti göstermeyeceğim. Yani şöyle diyelim, en büyük nimet belki Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği o şeref ve mükerremiyet, o azizlik, aziz insan, o aziz insana kendi azizliğini hissettirmiyor. O mükerrem insana, o şerefli insana kendi hakikatini unutturuyor. Kendi hakikatini unutturuyor. Ayet-i kerimelerde de zaten buna dikkat çekilir. İnsan Allah'ı unuttu mu, Allah da insana kendi hakikatini unuttu. İşte şeytan da o unutmaya, insanın kendi hakikatini unutmasının zeminine hazırlar. Önce insan kendi varlığına, kendi istidatlarına, kendi kabiliyetlerine şükrü unutur. Görmez o nimetleri. Allah'ın diğer nimetlerini görmez. Kendisi üzerindeki nimetlerini görmez. Ana babasının üzerindeki nimetleri görmez. Çoluk çocuğunun üzerindeki nimetleri görmez. Nimetleri görmeyince şükre yönelmez. Dolayısıyla şükreden bir kul olmaz. Şükreden bir kul olmayınca nankör bir kul olur. Nankörlük de netice itibariyle insanı azaba alır götürür. وَلَا تَجِدُوا اَكْثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Yani ben diyor o kadar gayret göstereceğim ve sen de onların çoğunu şükreden kimseler olarak bulamayacaksın. قَالَ Cenab-ı Hak buyuruyor ki اُخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا Çık oradan diyor Cenab-ı Hak. Çık oradan hem kötülenmiş, zemmedilmiş, ayıplanmış, efendim bir de kovulmuş olarak, horlanmış olarak çık oradan. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ Her kim onlardan sana tabi olursa andolsun ki cehennemi sizden topluca dolduracağım. Yani sen ve sana tabi olanlarla cehennemi dolduracağım buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve bunun üzerine Adem Aleyhisselam'a yöneliyor Yüce Rabbimiz. وَيَا Adem, اُسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ Ey Adem, sen ve eşin Havva cennete yerleşin. Cenneti mesken tutun. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا Nereden isterseniz onlardan yiyin için. Yiyin. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Ha, bu ağaç nedir? Bu ağacın ne olduğuna dair farklı farklı görüşler var. Ancak Cenab-ı Hak burada o ağacın ne olduğuna dair bir beyanda bulunmuyor. Demek ki yiyin için ama şundan yemeyin. Bununla ilgili birçok gerçekten farklı farklı görüşler var. İşte elma ağacıdır, yok incir ağacıdır, yok efendim buğdaydır, şudur budur diye çeşitli. Ama bunların her biri neticede ayetlere dayanan beyanlar değil. Cenab-ı Hak sadece ağaç diye beyan ediyor. Kimi mesela Kitab-ı Mukaddes'te olsun, bazı efendim Müslüman müfessirlerde olsun, bu bazen işte cinsel ilişkiye de işaret ettiğine dair görüşler varsa da müfessirlerimiz bu konunun burada kapalı geçtiğini, dolayısıyla böyle bir anlamın da buradan çıkmayacağını beyan ederler. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ Bu ağaca yaklaşmayın. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ Yaklaşırsanız şayet zalimlerden olursunuz. Yani kendinize yazık edersiniz. Kendinize yazık edersiniz. Allah'ın size layık gördüğü makamdan efendim inmek durumunda kalır ve kaybedersiniz. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ Şeytan başladı o ikisine vesvese vermeye. Böyle fısıldamaya başladı. Vesvese bir şeyi ısrarla peş peşe içinize böyle bir düşünce gelir. Vesvese odur. Şeytan netice itibariyle şöyle sonuçlanacak bir vesvese veriyor. Niye verdi bu vesveseyi? لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا Kendilerine, kendilerinden gizli olan o avret mahalleri açığa çıksın diye de vesvese verdi. Çünkü o ağaçtan yedikleri takdirde böyle bir açıklıkla karşılaşacaklardı. Yani avret mahalleri de açılacaktı. Demek ki bir şekilde neyle Cenab-ı Hak örtülü yaratmıştı? Bazı müfessirlerimiz nurani bir örtü olarak onlar avret mahallerini görmüyorlardı zaten birbirlerinin. Veya daha farklı bir şekilde örtü söz konusu olmuş olabilir. Biz burada bilmiyoruz ama demek ki kendilerinin farkında olmadıkları, bir şekilde görmedikleri, göremeyecekleri tarzda bir örtüleri mevcuttu. O örtü hissi bir örtü müydü, manevi bir örtü müydü? Yani gözle görülür, elle tutulur bir örtü çeşidi miydi? Yoksa hakikaten onların dikkatini çekmeyecek tarzda bir bizim bilemeyeceğimiz bir farklı bir örtü çeşidi miydi onu bilmiyoruz. Ama şeytan diyor onların o avret mahalleri ortaya çıksın diye onlara o ağaçtan yemeye zorladı, vesvese verdi. Ve kâle ve dedi ki şeytan مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِد۪ينَ O Rabbiniz var ya, bu ağaçtan yemenizi niye yasakladı biliyor musunuz? Siz eğer bu ağaçtan yiyecek olursanız ya melek olursunuz, meleklerden biriler olursunuz ya da burada ebedi kalanlardan olursunuz. Yani melek olmayasınız ve burada ebedi kalmayasınız diye bu ağaç size yasaklandı. Böyle vesvese veriyor. Demek ki burada esasen meleklere bir imrenme var sanki. Halbuki melekleri Allah Adem'e secde ettiriyor. Yani demek ki insanoğlunda böyle bir şuur altında da böyle. Hani melek gibi adam diyoruz bazen değil mi? Melek gibi adam. Biraz günahlardan arınmış tertemiz insan noktasında kullanıyoruz biz bunu ama belki melekler bile bu anlamda çok çok özenilecek olmaması lazım. Neden? Çünkü Allah melekleri secde ettireceği bir varlık olarak Adem ve zürriyetini yaratıyor. Fakat demek ki şuur altında da insanın meleklere bir gıpta edişi var. Öyle diyelim, öyle bir bakış açısı var. Halbuki Mevlamız daha yüksek bir istidatla efendim donatmış insanı. Bir de insanda ebediyet duygusu var. Hepimizin içinde vardır o. Mesela kimse ölmek istemez. Yok olmak istemez. Belki mümin zamanla ölümü daha çok sever. Niye sever? O da bir ebediyet vardır ucunda. Yine bir ebedi bir alem, güzel bir alem olacaksa, cennet olacaksa zamanla insanın, müminin gözünde ölüm güzelleşir, güzelleşir, güzelleşir. Vuslat haline dönüşür. Yani vuslat arzusuna dönüşür. Fakat bu çok nadirdir. Yani bu bir kıvam ister. Bayağı yüksek bir kıvam ister. Allah'a aşık olacak bir yürek ister. Yoksa normal şartlar altında insan 80'ine de gelse şöyle bir 80 sene daha olsa yaşamak ister. 1000 sene olsa, bir 1000 sene daha olsa yaşamak ister. Bir şekilde böyle bir ebediyet tutkumuz vardır. Tam da işte o tutkudan yaklaşıyor. Dikkat ederseniz şeytan diyor ki bak diyor bu ağaçtan yerseniz siz ebedilerden olursunuz. Yani şu güzel bir ortamdasınız ya şu an. Bu ortam size ebedi olur. Yani hiçbir zaman yok olmazsınız. O bakımdan bu ağaçtan yiyin. Yani hani bu hayat diyelim adeta. Sürekli bir yaşama suyu, yaşama gıdası. Böyle bir ağaç olsa düşünün. Deseler ki size ya şurada işte Hindistan'da bir ağaç varmış. Onu yiyince insan ölmüyormuş. Ne yapar insanlar? Herhalde bütün varlıklarını satıp gidip o ağacın meyvesini yemek isterler. Böyle bir şey. Şimdi fakat Cenab-ı Hakk'ın burada bir yasağı var. Şu ağaçtan yemeyin. Şeytan da oradan giriyor. İnsandaki o iç dürtülerinden yola çıkarak, iç arzularından yola çıkarak diyor ki bu ağaçtan yerseniz ebedi olursunuz. Allah diyor ebedi olmayasınız diye size yasakladı bunu. Melek olmayasınız diye yasakladı diyerek böyle bir kandırma yoluna gidiyor. وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ Ve üstüne üstlük şeytan yeminler etti o ikisine. Dedi ki ben bakınız kesinlikle Allah adına ant veriyorum, yemin ediyorum ki ben sizin iyiliğinizi isteyen size nasihat bu yönde samimiyim diyor. Son derece samimiyim. Bunu yeminle söyledi. Fedellâhumâ bigurûr. Böylece onları aşağı doğru sarkıttı. Ya da onları böyle o ağaçtan yemeye tenezzül ettirdi. Yani onları kandırdı. Bunları bu şekilde hepsiyle tercüme etmek mümkün. Ama dellâ kelimesinde böyle bir sarkıtma manası vardır. Onları böyle aşağıya doğru çekti diyebilirsiniz. Yani onları kandırarak bulundukları kıvamdan, konumdan, mertebeden aşağıya doğru kandırarak saptırmış oldu. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ Ne zaman ki o ağaçtan tattılar, بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا Onlara o avret yerleri görünmeye başladı. Açığa çıktı. وَضَفِقَا يَخْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Onlar da o açığa çıkan yeri kapama adına cennet yapraklarını örtmeye başladılar. Örtülmeye başladılar. Demek ki çıplaklık fıtri bir şey değil. İnsanın fıtratı bozulmadıysa haya duygusu örtülmeye zorlar insanı. Ve bir hocamızın güzel bir işareti vardı. Diyor ki haram lokma diyor. Haram lokma insanın haya duygusunu çökertir ilk önce. Ve orada insan hem haya duygusu çöker hem de aşağılara doğru çeker insanı. İndirir. Yani nasıl Adem Aleyhisselam orada yenmemesi gereken Allah'ın haram kıldığı bir anlamda yasakladığı şeyi yiyince efendim hem bir böyle bir üst elbiseleri ki elbise ziynettir insanın güzelleştirir insanı efendim daha böyle bir güzel bir konumda tutar. Hem de cennetten indirdi bu ağaçtan yemek onu. İşte haram lokma insanı böyle bir şekilde hem onun haya duygusuna doğru bir darbedir, onun ayıplarını ortaya çıkarır. Bir şekilde insanın göstermemesi gereken ya da açığa çıkmaması gereken eksik yönlerini ortaya çıkarır. Hem de aşağılara doğru çeker insanı. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا Bunun üzerine Cenab-ı Hak Rableri onlara şöyle nida etti. اَلَمْ اَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ Ben yasaklamamış mıydım bu ağaçtan? Sizi nehyetmemiş miydim? Yani bundan yemeyin dememiş miydim? وَاَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّب۪ينَ Ve şunu söylememiş miydim? Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır. Hem yasakladığım şeyden yediniz, hem de uyarmama rağmen apaçık şeytanın hilelerine kandınız. Bunun üzerine قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Adem ve Havva validemiz, zevcesi yalvarmaya başladılar. Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik, zulmettik Allah'ım. Eğer bizi bağışlamayacak ve bize merhamet etmeyecek olursan, biz kaybedenlerden olacağız. Yani kendi hatalarını itiraf ettiler. Bunlar şeytan gibi hatalarını savunmadılar. Ya hatalarını itiraf ederek tevbeye yöneldiler. Allah'ın mağfiretini ve merhametini efendim dilendiler. Rabbimize yalvardılar. Bunun üzerine Cenab-ı Hak onları affetti tabii. Tevbelerini kabul buyurdu. Kale, Cenab-ı Hak buyurdu ki, evet affedildiler ama tabii cennetten çıkmaktan kurtarılamadılar. Yine onun demek ki günahlar bir şekilde affedilse bile insanda bir şey oluyor. Hadi tamam sorumluluk Allah sizi o günah sebebiyle bir şekilde ahirette cezalandırmayacak ama size bir seviye kaybettiriyor. Yani bir burada olduğu gibi. Kale Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُ Artık inin bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak inin. Yani işte burada şeytan da var deniyor müfessirlerimiz. Burada hepsine birden bir hitap var. Hepiniz inin artık bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak. Bu arada bir düşmanlık var. Zaten şeytanla insan cinsi arasında bir şeytanlık var. Tamam, sürekli düşmanımız. Fakat burada böyle bir ayrım olmadan hepiniz birbirinize, bir kısmınız bir kısmınıza düşman buyurunca insanlar arasında da bir düşmanlık tohumu var. Biri diğerini öldürüyor işte bakıyorsun. Biri diğerinin zararını istiyor. Yani birbirinin iyiliğini isteyen insan sayısı çok az. Demek ki o teskiye edilmesi gereken, arındırılması gereken vasıflarımız. Her insanda haset az ya da çok var. Hırs var efendim. Bunlar var olduğu sürece de bir başkası üzerine tasarrufta bulunmak, başkasını kendine kul köle edinmek gibi duygular var içimizde. İşte bu duygular bir şekilde düşmanlık tohumları oluyor. Bunları siz söküp atmadığınız sürece, bunları tezkiye etmediğiniz, tedavi etmediğiniz sürece bunlar zaman içerisinde düşmanlığa dönüşüyor. Kardeşler arası başlıyor işte düşmanlık, değil mi? Kabil ile Habil arası başlıyor düşmanlık. Bazen karı koca arasında böyle didişmeler oluyor baktığınız zaman. İşte insanlar arasında böyle bir düşmanlık duyguları da oluşuyor. Ta temelde Yüce Rabbimiz böyle bir işte takdiri hüda. Elbette şu imtihan sahnesine indiriliyoruz artık. Bu imtihan sahnesinde bu nevi imtihan vasıtaları ortaya çıkıyor. وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَعُنْ اِلٰهِينَ Yeryüzünde, artık yeryüzünde sizin için bir karar mekanı, karar kılabileceğiniz yer, bir de bir müddet geçimlik böyle istifade edeceğiniz hususlar olacaktır. قَالْ Yine devam ediyor Cenab-ı Hak. فِيهَا تَحْيَوْنَ Hepiniz orada yaşayacaksınız. Ve fiha temutun, orada öleceksiniz. Ve minha tuhracun, sonra da oradan çıkarılacaksınız. Yani yeniden diriltileceksiniz o yeryüzünde. Burada inşallah kalalım. Bundan sonraki bölüm yine farklı bir konu başlığı olarak devam edecek inşallah. Rabbimizden niyazımız, günahın her çeşidinden, isyanın her çeşidinden cümlemizi muhafaza buyurması, şeytanın ve avanelerinin şerrinden cümlemizi muhafaza buyurması ve cennet ve cemaliyle müşerref eylediği salih ve sadık kullarının arasına katmasıdır. Allah'a emanet olunuz efendim.